Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Dersimiz tarih. Konuğumuz Profesör Taner Akçam, Clark Üniversitesi öğretim üyesi, Birleşik Devletleri. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yavuz.
Şimdi Dağlık Karabağ krizini konuşuyoruz epeydir. Pek çok başka bölgesel Türkiye'nin başrol aldığı kriz gibi. Bu da halen sürmekte olan bir hikaye. Nereye gideceği de belli değil. Bütün bunlar tartışmalar arasında tarihsel bir perspektife de bakmak lazım, böyle bir pencere açarak. Tarih tesadüflerden mi ibarettir yoksa değil midir? Temel konu, soru belki de bu biraz. Çünkü Hovsep Hayreni, genç bir Ermeni araştırmacı, onun yazdığı ilginç bir makale var. Senin de çok ilgini çekti bu. Bunu konuşalım diye bir anlaşmaya vardık seninle. Şimdi 28 Eylül 1920 önemli bir tarih. Bu tarihin baş aktörü General Kazım Karabekir. Ve müthiş bir benzerlik, bir paralellik, bir mükerrerlik, tekrarlılık var gibi gözüküyor tarihte. Yine hedef Kafkasya. Evet, seni dinliyorum.
Evet, yani tarih tekerrürden mi ibarettir? Elbette ki tekerrürden ibaret değildir.
Tesadüflerden mi ibarettir?
Her tarihi olayın kendi konjonktüründe anlamı var. Yani bir dairesel döngüden söz etmiyoruz burada. Ama Türkiye özelinde tarihlerin özel bir anlamı ve önemi var. Tayyip Erdoğan özellikle 2016'dan itibaren yeni cumhuriyetini kurma yolunda son derece ciddi, sistemli, planlı ve programlı adımlar atıyor diye düşünüyorum. Ve bu adımları atarken de gözünün önünde tuttuğu resim birinci cumhuriyettir. Her bakımdan Mustafa Kemal'in yaptıklarını örnek olarak alıp aynı tarihlere de kendi yaptığı eylemleri denk getirmeye çalışıyor. Meclisin açılışını Cuma gününe denk getirmesi gibi, Ankara Meclisi'nin açılmasıyla aynı güne, aynı tarza, aynı içerikte, aynı şekilde dini törenle bu işlerin yapılması, ciddi bir benzerlik var burada ve bu bilerek yapılan bir benzerlik. Hovsep Hayreni'nin makalesini...
Ayasofya'yı da hatırlatalım burada istersen. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ve onun için 24 Temmuz tarihinin seçilmesi.
Bravo, çok güzel. Bu tarihler artırılabilir. Hovsep Hayreni zaten makalesinde başka bir takım tarihler daha aktararak Tayyip Erdoğan hükümetinin bazı tarihleri bilerek seçtiğini söylüyor. Bunların içinde bir tanesi de Kazım Karabekir'in Ermenistan seferi ve hakikaten 1920'de 28 Ekim'de bu sefer başladı Kazım Karabekir'in seferi ve Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlandı bu savaş ve Azerbaycan'da bu İkinci dönemde, bu dönemde savaşını 27 Ekim'de başlattı. Bunun tesadüf olmadığını Hovsep Hayreni yazıyor makalesinde ve haklı bu konuda. Hakikaten ben de tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ve Mustafa Kemal'in cumhuriyetini başka bir biçimde taklit ederek kurmak isteyen Tayyip Erdoğan'ın bu tür tarihleri bilerek seçtiğini düşünüyorum. Çünkü ana hedefi nasıl ki 1923'te Lozan'la bu cumhuriyet ilan edildi, zannediyorum Erdoğan hükümeti de 2023 yılında kendi yeni cumhuriyetini ilan etmeye hazırlanıyor.
Yani burada önemli olan senin vurgulamak istediğin yani tarihler aslında bir tanesi Ekim, bir tanesi Eylül. Ama 100 yıl sonra bunun bize anlattığı bir benzerlik var. Bunu söylemek istiyorsun. Yani ya daha doğrusu Hovsep Hayreni bu benzerliğe dikkat çekiyor.
Pardon, kim değil, ben yanlış söyledim. 27 Eylül Azerbaycan saldırısı, 28 Eylül Kazım Karabekir saldırısı. Tarihi düzelttim. Yani aynı güne hemen hemen denk geliyor ve altını çizmek istediğimizde bu tarihsel paralelliğin tesadüf olmadığıdır.
Yani sen az önce söylerken Ekim deyince yanlış anlama olmasın izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz arasında o vurguyu yaptım. Tam da günü gününe denk gelen bir benzerlik var. Aslında Ayasofya'yı vurguladık. Yani 24 Temmuz gününü seçmişti. 1923 Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüne denk geliyordu. Ayasofya'nın cami olarak açılış töreninin 24 Temmuz'a denk getirilmesi. Hovsep Hayreni yine Suriye ile ilgili bir benzerliğe dikkat çekiyor. 9 Ekim 2019 günü Türk ordusu Kuzeydoğu Suriye'de PYD denetimindeki Rojava fiili otonomi bölgesine giriyor. İşgal hareketi bu. Ve bu da 9 Ekim 1998 günü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması tarihinin yıl dönümü gibi. Yani buna benzer başka örnekler de veriyor yazısında aslında. Çok çok fazla paralellik var. Dikkat çekici yani, paralellikler var.
Tabii bu konuda birazcık çok fazla abartmak ve kronolojik tarih listesini önüne çıkartınca çok başka tarihler arasında da benzerlik kurarsınız. O zaman söylediğinizin çok fazla bir anlamı ve ehemmiyeti kalmaz. Buradaki benzerlik önemli. Fakat burada benzerliğin altını çizmenin ötesinde başka bir boyut var. O da şu, bölgedeki krizi anlamak için bu önemli. Bence bugün artık galiba bir Azerbaycan-Ermenistan savaşından çok Türkiye-Ermenistan savaşından söz etmek daha doğru olur gibi geliyor. Yani bu savaşa Azerbaycan'ı iten, destekleyen ve arkasında bulunan Türkiye sadece bir destekle sınırlı bir stratejiye sahip değil, doğrudan bu savaşın yürütücü unsurudur da. Dolayısıyla bölgedeki kuvvetlerin veya uluslararası güçlerin bunu bilmelerinde fayda var. Ben bu bağlamda baktığımızda Hulusi Akar'ın ve daha sonra yine benzeri sözleri şimdi tam ismini sen daha rahat İlkay Genelkurmay içeri yattı çıktı adamcağız adını.
İlker Başbuğ.
İlker Başbuğ'un demeçlerine bakınca ortada ciddi bir devlet aklının olduğunu düşünüyorum. O Başbuğ'un demeci de şuydu. En büyük hayalim, idealim Azerbaycan'la tek bir devlet olabilmek. Şimdi bu çok
önemli. Şunu vurgulayayım parantez açarak. Bu ilk defa söylemiyor İlker Başbuğ bunu. Benim dikkatimi çekmişti. Hatta Profesör Baskın Oran'la yaptığımız bir sohbette bunu dile getirmiştim. Yaklaşık 2 ya da 3 yıl önce İlker Başbuğ kendisiyle yapılan bir mülakatta bunu söylemişti. Yine Silivri çıkışı bağlantılı bir şeydi ve benim en büyük hayalim Genelkurmay Başkanı iken bir konfederasyon kurulması demişti Türkiye ile Azerbaycan arasında. Bunu yeniledi sadece. Yani bu yeniden söylenmiş hali.
Evet, dolayısıyla ortada şöyle bir devlet hakkından söz etmek mümkün gibi geliyor bana. O da 1923'e benzer 2023'te yeni bir cumhuriyet ilanı gibi bir probleme bakıyor Erdoğan ve ekibi ve bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de sınır genişlemeleri olacak gibi gözüküyor. Yani Mustafa Kemal hareketini ben onların yapamadığını yaptım ve daha iyisini, daha ileridesini yapıyorum mu söyleyecek ve bunun üstüne kuracak söylemini. Bu ciddi bir tehlike. Şu anlamda tehlikeden kastettiğim, yani bu dış politikaya ilişkin bu tür sözler çok söylenir de benim asıl altını çizmek istediğim burada yeni bir bağlılık, yeni bir vatandaşlık, yeni bir ülke sınırları içerisindeki dost ve düşman tanımı yapılıyor aslında. Bakınız, aşağı yukarı 1000 yıllık Osmanlı tarihinde bu topraklarda bir arada yaşayanlar Ermenilerdir, Süryanilerdir, Kürtlerdir. Bunun içerisinde daha sonra vatandaş da oldular bunlar Türkiye Cumhuriyeti.
Grekler, Rumlar.
Ve Rumlardır ve Pontuslulardır. Bunların içerisinde Azeriler dışarıdaki bir kültürel varlıktır. En fazla Kars'ta ve benzeri yerlerde yaşayan insanlar bilir Azerileri. Yani dolayısıyla Azeri kültürü, Azerbaycan insanı bizim bu toprakların kültürel yaşamının bir parçası da değildir zaten. Şimdi Azerbaycan'la devlet ve vatandaşlık birlikteliği üzerine bir şeyi inşa etmeye başladığınız an otomatik olarak bu ülkedeki Kürt'ü de, Ermenisini de, Rum'unu da dışlıyor ve öteki haline getiriyorsunuz. Bence bu çok önemli bir gelişmedir ve ciddi tehlikeleri kendi bünyesinde barındırır.
Peki, akla gelen bir soru var, onunla noktalayalım Taner. 28 Eylül 1920'deki Karabekir Harekatı içerik olarak, hedef olarak, çerçeve, kapsam, coğrafya olarak bugünkü sürmekte olan savaşla bir benzerlik taşıyor mu? Yani Türkiye'nin perspektifinden bakalım.
Evet, şöyle, tabii bunu uzmanlarının kendisinin daha detaylı tartışmaları gerekir. Karabekir Seferi'nin sonucu Ermenistan'ın Sovyetleşmesidir. Sovyetler Birliği'ne teslim edildi Ermenistan.
O bu operasyon yüzünden.
Bu operasyon yüzünden esas olarak, evet. Ondan önce taşnaklarla Bolşevikler görüşme halindeydiler. Karşılıklı dayanışma, yardımlaşma. Ama bu Türk seferi sonuçta bütünüyle Ermenistan'ın bağımsız olma opsiyonunu tamamıyla ortadan kaldırdı. Ve Ermenistan'ı Bolşeviklerin bir alt birimi haline soktu. Şimdi de bölgedeki gelişmenin olası sonuçlarından bir tanesi Ermenistan'ın daha fazlasıyla Ruslaşması olabilir. Çünkü Karabağ'ın ve Ermenistan'ın şu andaki her iki taraftan Azeriler ve Türkler tarafından sıkıştırılmış savaşı tek başlarına yürütebilme ve götürebilme şansları yok. Bunu ancak ve ancak Rusya'nın yardımıyla yapabilirler. Bu anlamda rejimin Ruslaşmasının önündeki engellerden birini de Türk seferi ortadan kaldıracaktır diyebiliriz. Belki bir ek tarihi bilgi vermek isterim. Ermenistan, bugünkü Karabağ problemini anlamamız açısından, Ermenistan 1920 aralığında Bolşevik olur olmaz Azerbaycan Sovyet yönetimi resmi bir açıklamayla Karabağ'ın Ermenistan toprağı olduğunu ve Karabağ'daki toprakların Ermenistan'ın doğal parçası olduğunu resmen ilan etti. Ve bu daha sonra Kafkas Komünist Partisi, Bolşevik Partisi Merkez Komitesi tarafından da teyit edildi. 1921 Haziran ve Temmuz aylarında Karabağ'ın Ermenistan'ın bir parçası olduğu kabul edildi. Fakat o sırada Türkiye ile görüşmeler halindeydi Stalin ve bu nedenle Temmuz 1921'de Azerbaycan'ın ve Kafkas Bolşeviklerinin kararlarına rağmen Karabağ'ı Azerbaycan'ın içine bağladı. Bu da ilginç bir tarihi benzerlik olabilir diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkürler Taner. Profesör Taner Akçam, Clark Üniversitesi öğretim üyesi. Bir takım tuhaf, belki de tuhaf olmayan tarihsel benzerlikleri konuştuk. Bu kez Dağlık Karabağ üzerinden Kazım Karabekir'in 1920'deki Kafkasya Harekatı ile günümüzde sürmekte olan çatışmalar, Türkiye'nin başrol aldığı ve Almanya'da devam etmek istediği Dağlık Karabağ meselesi üzerinde paralellikler var mı yok mu? Bunlara cevap bulmaya çalıştık bir makale üzerinden. Çok teşekkürler bu sohbet için.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.